Ayrım 10.
Akhenaton ona mistik şiirler yazdırmış, danışmanı da bu şiirleri bütün yakın doğuda, hatta Sina çölündeki kabilelerin ve özellikle Yahudilerin arasında dağıtmak işin üzerine almıştı. Seti ile Ramses'in de dahil olduğu hanedanın gerçek kurucusu General Horemheb'di. Horemheb, Ofir'in bütün sülalesini, kışkırtıcı ve kara büyücü oldukları, Akhenaton'u etkileyerek ona görevlerini unutturdukları gerekçesiyle ortadan kaldırmıştı. Evet, Libyalı danışmanın da gerçek niyeti buydu. Ulusunun kendi sülalesine layık gördüğü küçük düşürücü davranışların öcünü almak, Mısır'ı zayıflatmak, Akhenaton'un tükenen sağlığından yararlanıp onu bütün savunma politikalarını terk etmeye ikna etmek. Horemheb olmasa bu entrika neredeyse başarılı olacaktı. Bugün Ofir meşaleyi yeniden ele geçiriyordu. Selefi'nin bilgisi ve büyücülük yeteneği ona miras kalmıştı. Mısır'dan da onun kadar nefret ediyordu. Onu yıkmak için gerekli gücü kininde bulacaktı. Mısır'ı yenmek demek, Firavun'u devirmek demekti. Ramses'i devirmek. Litsa çevresine boş gözlerle bakıyordu. Böyle olmakla birlikte Ofir ona bütün resmi binaları ve soylu villalarını teker teker gösteriyordu. Zanaatkarlarla tüccarların mahallelerinin ve Akhenaton'un çok ender bulunan hayvan türlerini topladığı hayvanat bahçesinin yerini buldurmaya çalışıyordu. Ofir ile Lita saatler boyu bomboş sarayın içinde dolaştılar. Burada kral ile Nefertiti kızlarıyla oynamışlardı. İşte bu kızlardan biri bu genç kadının büyük annesiydi. Yıldan yıla daha da küçülen bu güneş kentine yaptıkları bu yeni ziyaret sırasında Ofir, Lita'nın eskisine göre daha dikkatli olduğunu fark etti. Sanki dış dünyaya karşı olan ilgisi yeniden doğuyordu. Akhenaton ile Nefertit'in yatak odalarında uzun süre oyalandı. Ayakları kırık bir beşiğin üzerine eğildi ve ağladı. Gözlerindeki yaşları kuruladıktan sonra Ofir onu elinden tuttu ve heykeltıraş atölyesine götürdü. Sandıkların içinde alçıdan yapılmış birçok kadın başı vardı. Bu başlar taşa yontulacak heykeller için birer model görevi görüyordu. Büyücü alçı kadın başlarını birer birer sandıktan çıkardı. Lita birden alçı başlardan yüzü çok güzel olan bir tanesini okşadı. Nefertiti diye mırıldandı. Sonra eli hatları çok ince olan daha küçük bir başka başa uzandı. Bu Merit Aton dedi. Aton'un en sevdiği kızı, benim büyük annem. Şu onun kız kardeşi. Bu Beriki bir başka kız kardeşi. Benim ailem, benim unutulmuş ailem. Şimdi ailem yeniden benim yanımda. Yanı başımda. Lita bütün başları göğsüne bastırdı. Ama aralarından birini elinden bıraktı. Yere düşen alçı baş kırıldı. Ofir genç kadının bir sinir krizine kapılmasından korktu. Ama Lita hayret çığlığı atmadığı gibi uzun bir süre hareketsiz durdu. Sonra öteki başları da duvara atıp parçalarını ayaklarıyla çiğnedi. Gözleri kırık parçaların üzerinde takıldı kaldı. Geçmiş öldü. Şimdi ben de onu tamamen öldürüyorum. Büyücü, hayır dedi. Geçmiş hiçbir zaman ölmez. Büyük annenle annen işkence gördüler çünkü Aton'a inanıyorlardı. Seni ben alıp baktım Lita. Seni sürgünden ve %100 bir ölümden kurtardım. Doğru, hatırlıyorum. Büyük annemle annem tepelerin içine gömüldüler. Ben de onların yanında olacaktım. Ama sen bir baba gibi baktın bana. Öç alma zamanı geldi Lita. Mutlu bir çocukluk yaşamak yerine felaket ve acı çektiysen bunun nedeni Seti ile Ramses'tir. Seti öldü. Ramses tüm halka zulmediyor. Onu cezalandırmak zorundayız. Onu sen cezalandıracaksın. Kendi kentimde gezmek istiyorum. Lita ölü kenti eline geçiriyormuşçasına anıtların ve evlerin duvar taşlarına dokundu. Güneş batarken Nefertiti'nin sarayının terasına çıktı ve Hayaletler Krallığı'nı seyretti. Ruhum bomboş. Ofir ve senin düşüncen onu dolduruyor. İnsanlara tek tanrıya inancı kabul ettirmek için senin hükümdar olduğunu görmek istiyorum Lita. Hayır Ofir. Bu söylediklerin sadece boş sözler. Seni asıl yönlendiren gücün ne olduğunu biliyorum. Kin. İçin kötülük dolu. Bana yardım etmeyi reddediyorsun. Ruhum boştu. Sen onu yıkıcı arzunla doldurdun. Beni öç almak için sabırla yetiştirdin. Bugün dövüşmeye hazırım. Keskin bir kılıç gibi. Ofir diz çöktü ve Tanrı'ya dua etti. Duaları kabul edilecekti. 21. Köşe meyhanesi profesyonel dansözler grubunun şehvetli eğlenceleriyle iyice canlanmıştı. Bu dans grubu Deltalı, Mısırlı kadınlarla abanoz tenli Rumeli kadınlardan oluşuyordu. Önündeki hurma şarabı kasesiyle meyhanenin dip tarafında oturan Musa, kadınların esnekliklerine hayran kalmıştı. İki kazadan kıl payı kurtulduğu zor bir gün geçirdikten sonra Musa gürültülü bir grubun ortasında yalnız kalmak, onlara bulaşmadan seyretmek ihtiyacındaydı. Az ilerisinde tuhaf bir çift oturuyordu. Kadın genç, sarışın, dolgun ve çekiciydi. Kadından çok daha yaşlı olan adamın yüzünde kaygı verici bir ifade vardı. Zayıf yüzü, çıkık elmacık kemikleri, çıkıntılı burnu, ince dudakları ve belirgin çenesiyle yırtıcı bir kuşu andırıyordu yaşlı adam. Gürültü nedeniyle Musa onların konuşmalarını duyamıyordu. Adamın monoton bir sesle anlattıkları arasından tutarsız kırıntılardan başka bir şey ona ulaşamıyordu. Nubyeli kadınlar müşterileri dansa davet ettiler. 50 yaşlarında sarhoş müşterilerden biri elini sarışın hanımın sağ omzuna koydu ve onu dansa davet etti. Şaşıran kadın adamı reddetti. Kadının arkadaşı sağ elini münasebetsiz adama doğru uzattı. Adam şiddetli bir yumruk yemişçesine bir metre geriledi. Şaşkına dönen adam birkaç özür mırıldandı ve ısrar edemedi. Kadının arkadaşı kimseye belli etmeden çok hızlı davranmıştı. Ama Musa yanılmamıştı. Bu acayip adam olağanüstü güçlere sahip gibi görünüyordu. Adamla kadın meyhaneden çıktı, Musa da onları izledi. Teb kentinin yerleşim bölgesinin güneyine doğru ilerlediler ve daracık sokaklardaki tek katlı evlerden oluşan fakir mahallenin içinde kayboldular. Musa bir an için onları kaybettiğini sandı. Ama sonra adamın kararlı adımlarının sesini duydu. Gecenin ortasında bu mahallede incin top oynuyordu. Sadece bir köpek havlıyor, yarasalar uçuşuyordu. Musa ilerledikçe merakı daha da artıyordu. Yerlerine yeni binaların yapılması için yıkılmayı bekleyen viran evlerin arasından yürümeye çalışan çifti yeniden gördü. Bu mahallede hiç kimse oturmuyordu. Genç kadın gecenin sessizliğini bozan bir gıcırtı ile bir kapıyı açtı. Adam gözden kaybolmuştu. Musa duraksadı. İçeri girip kim olduklarını ve neden böyle davrandıklarını sormalı mıydı? Ama yaptığı işin çok acayip bir davranış olduğunu fark etti. Polis olmadığı gibi başkasının yaşamına burnunu sokmaya da hakkı yoktu. Hangi kötü huylu cin onu böylesine saçma bir takibe bulaştırmıştı? Kendi kendine kızdı ve geri döndü. Profile yırtıcı kuşunkine benzeyen adam önünde beliriverdi. Bizi mi izliyordun Musa? Benim adımı nereden biliyorsun? Meyhanede sormam yeterli oldu. Ramses'in arkadaşı ünlü bir kişidir. Ya sen kimsin? Neden bizi izliyordun? İçimden gelen bir duyguyla. Pek inandırıcı bir açıklama değil. Ama gerçek bu. Sana inanmıyorum. İzin ver de geçeyim. Adam elini uzattı. Musa'nın önündeki toprak kımıldadı. Dilini ağzından dışarı çıkaran öfkeli bir boynuzlu engerek yılan ortaya çıkıverdi. Bu bir büyücü oyunu. Yaklaşma, gerçektir. Onu uyandırmakla yetindim. Musa geri döndü. Başka bir yılan daha onu tehdit ediyordu. Canlı kalmak istiyorsan eve gir. Gıcırdayan kapı açıldı. Musa'nın bu daracık sokakta yılanlardan kurtulma şansı hiç yoktu. Üstelik siteye de yakınlarda değildi. Tavanı alçak, zemini dövülmüş topraktan odaya girdi. Adam onu izledi ve kapıyı kapadı. Kaçmaya çalışırsan engerek yılanları seni ısırır. Ben istediğim zaman onları uyutacağım. Ne istiyorsun? Konuşmak. Seni bir yumrukla gebertebilirim. Adam gülümsedi. Meyhanedeki olayı anımsa ve sakın böyle bir tehlikeye atılma. Genç kadın odanın bir köşesinde büzülmüştü. Bir kumaş parçası yüzünü örtüyordu. Hasta mı? Karanlığa dayanamıyor. Güneş doğar doğmaz hemen iyileşiyor. Kim olduğunu ve benden ne istediğini söyleyecek misin? Benim adım Ofir. Libya'da doğdum ve büyücülük yapıyorum. Hangi tapınakta ayin yönetiyorsun? Hiçbirinde. Öyleyse sen yasalara aykırı davranıyorsun. Bu genç kadınla ben saklanıyoruz ve durmadan yer değiştiriyoruz. Başka ne gibi bir suç işlediniz? Seti ile Ramses'in dinini paylaşmama suçunu. Musa şaşkına döndü. Anlamadım. Bu zayıf ve yaralı kadının adı Lita. Büyük Akaneton'un 6 kızından biri olan Merit Aton'un torunu. Akaneton bundan 55 yıl önce Güneş kentinde öldü. Ve tek tanrı olan Aton'un öğretisini Mısır'a kabul ettirmeye çalıştığı için adı krallık yıllıklarından silindi. Ama onun gibi düşünenlerden hiçbiri öldürülmedi. Unutulmak cezaların en kötüsü değil midir? Tutankamon'un dul eşi ve Mısır tahtının varisi Kraliçe Akesa haksız yere ölüme mahkum edildi. Ve Horemheb tarafından kurulan tanrı tanımaz hanedan iki ülkeyi ele geçirdi. Şayet adalet olsaydı Lita tahta çıkmış olurdu. Ramses'e karşı bir komplo mu hazırlıyorsunuz? Ofir yeniden gülümsedi. Ben yaşlı bir büyücüyüm. Lita zayıf ve umutsuz bir kız. Kudretli Mısır firavunun bizden korkusu olamaz. Mısır'ı yıkacak ve kendi yasasını kabul ettirecek tek bir güç var. Yani kim? Gerçek Tanrı Musa. Yakında karşısında eğilmeyecek halkların hepsini yok edecek olan tek Tanrı. Ofir'in ses tonunun yükselmesi viranenin duvarlarını sarstı. Musa acayip bir korkuya kapıldı. Hem ürkütücü hem çekici bir korku. Sen bir Yahudisin Musa. Mısır'da doğdum. Sen de benim gibi bir sürgünsün. Biz onlarca Tanrı'nın kirletmediği temiz bir toprağın peşindeyiz. Sen Yahudisin Musa. Ulusun azap çekiyor. Atalarının dinini yeniden diriltmek, Akaneton'un ulu niyetini gerçekleştirmek istiyorlar. Mısır'daki Yahudiler mutludur. İyi kazanıyor ve iyi besleniyorlar. Maddi olanaklar onlar için yeterli değil. Madem ki böyle düşünüyorsun, onların peygamberi ol. Ben sadece bir Libyalıyım. Ne senin otoriteni, ne de senin parıltına sahibim. Sen çılgının birisin Ofir. Yahudileri Ramses'e düşman etmek, onların ortadan kaldırılmalarıyla sonuçlanır. Onlardan hiçbiri baş kaldırmak ve bu ülkeyi terk etmek istemez. Bense büyük bir hükümdarlık kuracağı belli olan bir firavunun arkadaşıyım. Senin içinde bir ateş yanıyor Musa. Tıpkı Akaneton'un yüreğinde yanan ateş gibi. Onun idealini paylaşanlar kaybolmadılar ve yeniden bir araya gelmeye başladılar. Lita ile sen yalnız değil misiniz yani? Çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Ama her geçen gün çok değerli dostlar ediniyoruz. Akaneton'un dini geleceğin dinidir. Ramses aynı fikirde değildir. Madem ki sen onun arkadaşısın Musa, onu ikna etmek sana düşer. Benim ikna olduğumu mu varsayıyorsun? Yahudiler bütün dünyaya tek Tanrı'nın üstünlüğünü kabul ettirecekler ve sen de onların önderi olacaksın. Gelecekle ilgili bu tahminin gülünç. Gerçekleşecek. Krala karşı gelmek için en küçük bir niyetim yok. Bizim yolumuzdan çekilsin. Böylece canını kurtarmış olur. Saçma sapan şeyler söylemeyi bırak Ofir ve ülkene dön. Yeni dünya henüz yok. Onu sen yaratacaksın. Benim başka tasarılarım var. Tek bir tanrıya inanıyorsun, değil mi? Musa'nın kafası karıştı. Sana yanıt vermek zorunda değilim. Alın yazından kaçma. Yıkıl karşımdan Ofir. Musa kapıya doğru yürüdü. Büyücü onu engellemedi. Yılanlar yuvalarına girdi, dedi. Korkmadan çıkabilirsin. Elveda Ofir. Yakında görüşürüz Musa. 22. Rahip Bakhen gün doğmadan az önce görev yaptığı binadan çıktı, kıllı vücudunu yıkadı. Üzerine beyaz bir peştemal sardı ve elinde ufak bir küple kutsal göle doğru yürüdü. Gölün üzerinde 10 kadar kırlangıç doğan güne haber vermek için uçuşuyorlardı. Dört köşesindeki taş merdivenlerle girilen büyük gölde hayatın bütün şekillerinin kaynağı olan enerji okyanusunun tükenmez suyu Nun bulunuyordu. Bakhen oradan çok değerli sudan bir parça alacak ve bu su üstü kapalı tapınakta kutlanacak arınma ayinleri için kullanılacaktı. Beni hatırladın mı Bakhen? Bakhen kendisine seslenen adama doğru başını çevirdi. Adamın üstünde saf rahiplerin giydiği sade bir elbise vardı. Ramses! Orada da sen benim eğitimcimken karşılıklı dövüştük. Sırayla da birbirimizi yendik. Bakhen eğildi. Benim geçmişim çok gerilerde kaldı majeste. Bugün Karnak'a ait birisiyim. Ahırların eski yöneticisi, kalın sesli, dört köşe yüzlü, kaba görünüşlü, sevimsiz adam gitmiş, yerine yeni görevinin gereğine uygun bir insan gelmişti. Karnak, krala ait değil midir? Aksini kim söylüyor? Senin huzurunu bozduğum için üzgünüm Bakan. Ama dostum musun, düşmanım mısın bunu bilmek zorundayım. Niye Firavun'a karşı olayım? Amon başrahibi bana savaş açtı. Bilmiyor musun? Bunlar devlet ileri gelenleri arasındaki her zamanki anlaşmazlıklar. Anlamsız sözcüklerin ardına saklanma Bakan. Bu ülkede iki efendiye yer yok. Eski eğitimci ne yapacağını, ne söyleyeceğini bilemez durumdaydı. Yakında terfi ettim ve ben... Sen benim dostumsun Bakan. Yürüttüğüm savaşta da benim yanımda olmalısın. Ne şekilde? Mısır'daki öteki tapınaklar gibi burada da doğruluk hakim olmalıdır. Ama durum böyle değilse senin tepkin ne olacak? Atları terbiye eder gibi suçluların dayaktan pestilini çıkarırım. Benim senden istediğim yardım Bakan, bana burada hiç kimsenin Maat yasasına ihanet etmediğine dair kesin bilgiler getir. Ramses uzaklaştı. Kötülüklerden arınmak için gölden su almaya gelen öteki rahipler gibi düzgün adımlarla göl boyunca yürüdü. Bakan hemen bir karar verecek durumda değildi. Karnak onun yuvası, içinde yaşamaktan hoşlandığı dünyası olmuştu. Ama Firavun'un iradesinin her şeyin üstünde olan kutsal bir değeri yok muydu? Tep'te Suriyeli tüccar Raya, kentin ortasında 3 dükkan satın almıştı. Soylu ailelerin aşçıları onun dükkanından üstün kaliteli et konserveleri satın almaya geliyor, hanımefendiler ise güzel Asya vazolarına sahip olmak için birbirleriyle kapışıyordu. Yaz döneminin bitiminden sonra işler açılmıştı. Son derece kibar biri olan ve şöhretin doruğuna çıkan Raya, giderek artan sadık müşterilerine güvenebilirdi. Raya, yanında çalışanları kutlamayı ve maaşlarını artırmayı hiç aksatmıyor, buna karşılık onlar da patronlarını habire övgülere boğup toplumdaki yerini daha da pekiştiriyorlardı. İnce sakalını düzeltmek için gelen berber gittikten sonra Raya hesaplarının üzerine eğilmiş, kimsenin kendisini rahatsız etmemesini istemişti. Tüccar alnındaki teri sildi. Yaz sıcağına dayanmakta zorluk çekiyordu. Parayla tuttuğu sarışın bir Yunan gencinin hükümdarın bürosuna girip Ramses'in öncelik verdiği dosyaların dökümünü yapma girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Aslında bu göz göre göre meydana çıkan bir başarısızlıktı. Raya Ramses ile Seremana'nın aldıkları güvenlik önlemlerinin ne derece sağlam olduğunu denemek istemişti. Ne yazık ki bu önlemler pek başarılı görünüyordu. Güvenilir bilgiler elde etmek için rüşvetin kesin sonuca götüren bir silah olduğunu bilmesine rağmen bu kolay olmayacaktı. Suriyeli kulağını bürosunun kapısına dayadı. Ara odadan hiç ses gelmiyordu. Demek ki kendisini izleyen bir casus yoktu. Sırf tedbir olsun diye bir taburenin üzerine çıktı ve ara duvara açılmış küçük bir deliğe sağ gözünü dayadı. İçine güven geldikten sonra ardiyeye girdi. Burada Mısır'ın dostu olan Güney Suriye'den gelen kaymak taşından yapılmış küçük vazolar duruyordu. Güzel hanımlar bu vazolara pek düşkün oldukları için Raya onları teker teker satışa çıkarıyordu. Boynunun altına belli belirsiz kırmızı bir nokta konmuş olan vazoyu aradı. Vazonun içinden aldığı ince uzun tahta parçasının üzerinde o malın özellikleri yazılıydı. Yüksekliği, tepesindeki, ortasındaki ve altındaki genişliği, diğer ölçüleri ve değeri. Raya bu sayıların içerdiği şifrelenmiş mesajı anlayabileceği bir dile çevirdi. Hititli patronunun mesajı açıktı. Ramses'e karşı savaş, Şener'i destekle. Mükemmel bir parça, dedi Şener. Raya'nın önerdiği vazoyu büyük zevkle okşuyordu. Dükkandaki diğer zengin müşteriler Ramses'in ağabeyinin ve verdiğinin üstünde bir fiyat teklif etmeye cesaret edemeyeceklerdi. Meslek sırrını kimselere kaptırmak istemeyen yaşlı bir sanatkarın başyapıtı bu vazo. Sana en cins sağmal ineklerden 5 tane, abanoz ağacından bir karyola, 8 sandalye, 20 çift sandalet ve bronzdan bir ayna teklif ediyorum. Raya eğildi. Çok cömertsiniz saygıdeğer efendim. Mührünüzü defterime basmak şerefini bana bahşeder misiniz? Tüccar Şener'i dükkanın arkasına davet etti. Orada kimse tarafından duyulmadan konuşabilirlerdi. Eşsiz bir haberim var. Yabancı dostlarımız girişimlerinizi çok takdir ediyorlar. ve size destek olmaya karar verdiler. Öne sürdükleri koşullar, ne koşulları var ne de kısıtlamaları. Bu anlattıkların bir hayal mi? Görüşmeler daha sonra yapılacak. Şimdilik prensipte anlaşmak söz konusu. Bunu büyük bir zafer olarak saymalısınız. Tebrikler saygıdeğer efendim. Henüz gidilecek yol çok uzun olsa da ülkenin gelecekteki efendisiyle konuştuğum duygusunu taşıyorum. Şenar sarhoş gibi olmuştu. Hititlerle yapılan bu gizli anlaşma öldürücü bir zehir gibi etkili ve tehlikeliydi. Şimdi Mısır'a ve kendisine zarar vermeden Ramses'i yok etmek için ne yapması gerektiğini düşünmek ona düşüyordu. Tıpkı derin bir uçurum üzerindeki bir cambazın tecrübesi gerekliydi. Şenar bu işi yapabilecek yeteneğe sahip olduğu kanısındaydı. Raya, mesajınız nedir diye sordu. Minnettarlığımı iletin ve durup dinlenmeden çalıştığımı belirtin. Dışişleri Bakanı olarak. Suriyelinin yüzünde bir şaşkınlık ifadesi belirdi. Bu görevi elde ettiniz mi? Çok sıkı bir gözetim altında. Bu durumu iyi bir biçimde kullanacağınız konusunda dostlarım ve ben size güveniyoruz. Dostların, Mısır'ın koruması altındaki en zayıf bölgelere baskınlarını sürdürmekten hiç çekinmesinler. Prensleri ve kabileleri satın alsınlar. Ve uydurdukları dedikoduları olabildiğince yoğun bir biçimde yaysınlar. Ne tür dedikoduları? Hitit sınırına yakın topraklarının fethedileceği, Suriye'nin tamamının Hitit'e bağlanacağı, Lübnan limanlarının işgal edileceği, Mısır dışında bulunan Mısırlı askerlerin morallerinin bozuk olduğu. Ramses'i şaşkına çevirmek ve soğukkanlılığını yok etmek gerekir. Mükemmel stratejinizi alçak gönüllülükle onayladığımı söylememe izin veriniz. Daha birçok fikrim var Raya. Dostların beni seçmekle yanılmadıklarını anlayacaklar. Sizi seçmelerinde kulunuzun önemsiz tavsiyesinin bir parça olsa da etkili olduğunu düşünme cesaretini bağışlayınız. Resmi yoldan yapacağım ödemeye bir torba Nubya altın eklenecek. Şenar dükkanın arka odasından çıktı. Konumu bir tüccarla uzun uzun konuşmasını engelliyordu. Yabancı vazolara karşı tutkunluğu herkesçe bilinse de.